Ayrım 29.
Bölüm 56. Ben Peter'ın tavrından bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Eniştesi Stefan, Gerland ve Grom'la konuşurken harekete geçmeye hazır vaziyette ona yaklaşmıştı. Ne yapabileceği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Yine de eğer Stefan hır çıkarmayı düşünüyorsa tam adamına çatmış olacaktı. Greenpeace'de etkin mücadeleye girdiğinden beridir ben bir çatışma durumunda yaşanan gerilimden daha az etkilenir olmuştu. Artık dizlerinin bağı çözülmüyor, elleri titremiyordu. Bu durumu Akdeniz'de Kızıl Orkinos avcıları karşısında ya da bir nükleer atık katarının önünü kesmek amacıyla demiryolu üzerinde insan zinciri oluşturdukları için Cumhuriyetçi güvenlik birlikleriyle çatıştıklarında sık sık yaşamıştı. Yine de Fanny, Baretta'yı Anaroan'dan çıkarıp Peter'a doğrulttuğunda ben tüm metanetini yitirdi. Fanny'nin aniden sertleşen ve duygusuzlaşan ifadesi kendisine göstermiş olduğu yumuşaklıkla taban tabana zıttı. Artık o muzip ve korkak kadın gitmiş, yerine soğuk ve kararlı bir kaya parçası gelmişti. Bu nasıl mümkün olurdu? Akşam salonda çene çaldıkları zamanki neşeli, işbirliğine yatkın hali benim gözümde canlandı. Sevişirlerken kıvırcık saçlarının dalga dalga omuzlarına düşüşü, duşa giderken çarşaflara sarınma huyu, hepsi aynı anda aklına geliyordu. Stefan da genç kadından destek alarak silahını çekti. Biraz önce odalarınızı araştırdığımda fotoğraf makinesini bulamadım. Demek ki yanınızda. Verin onu bana dedi emredercesine. Fanny atış çizgisinden şaşmamak için kolunu ileriye uzattı. Sabrımı zorlamayın. Peter öfkeyle göğüs geçirdi. Pekala diyerek boyun eğdi. Sağ elini polarının cebine daldırınca Fanny bağırdı. Çok yavaş. Bana oyun oynamaya kalkmayın Peter. Makineye ani bir hareket yapmadan çıkın. Yoksa sizi yere sererim. Peter onayladı ve hiçbir sorun çıkmaması için dikdörtgen şeklindeki renkli aleti son derece yavaş biçimde cebinden çıkardı. Stephen makineyi onun elinden çekip aldı ve Gerland'ı teleferik kabinin içine itti. Hepiniz kabine girin diye emretti. Siz de David. Perişan vaziyetteki Grom korkuluğa yapıştı. Bana bunu yapamazsınız Stephen diye homurdandı. Durumu daha tatsız hale getirmek zorunda bırakmayın beni diye karşılık verdi. Ama ben sizin üstünüzüm. Yönetim kademelerinde değişiklik oldu. Haberleşme bağlantılarının hepsi kesik. Bu operasyondan ben sorumlu, artık komuta bende diye onun sözünü kesti Fanny. İçeri girin, yoksa sizi oraya sokmak için Stefan beyninizi dağıtmak zorunda kalacak. Ben kendisine gelemiyordu bir türlü. Fanny onu kullanmış oyuna getirmişti. Peki kimdi bu kadın? Kuşkusuz DGSE'nin bir ajanı. Kendisi bunu nasıl düşünememişti? Her türlü kuşkuyu bertaraf etmek için Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir merkezde yürütülen bunca önemli gizli araştırmalar söz konusuydu ve Fransız gizli servisleri bu konuda hiçbir risk üstlenmemişlerdi. Rasathaneyi elbette sivillerle paylaşmak gerekiyordu ama bu durum aynı zamanda mükemmel bir kılıf oluşturmaktaydı. Yeter ki bir göz bu sivillerin üzerinde olsun. Ben ilk gün Fanny ile karşılaşmasını hatırladım. Grom ve ekibinden sonra çok yakın bir zaman önce geldiğini söylemişti. İnsanları kandırmak için astronominin temel bilgilerini öğrenecek kadar zaman mıydı bu? Benimle iyi dalga geçtin dedi ben. Fanny onu duymazdan gelip Fregant'ı Gerland'la birlikte kabine etti. Jacques Fregant teslimiyet göstergesi olarak ellerini kaldırdı. Yüzündeki ifadeye bakılacak olursa durumdan hiçbir şey anlamadığı açıktı. Ulus adına kendini düzdürmek nasıl bir şey dedi ben öfkeyle genç kadına. Sakin ol demeye yeltendi Peter. Fanny barettasını bene doğrulttu. Gir diye emretti duygusuzca. Ben her söyleyeceği şeyin tepkisel olacağını fark ettim. Fanny aralarına bir duvar örmüştü. Gözlerine bakınca gerekirse ateş edeceğini anladım. Güler yüzlü ve yumuşak Fanny'den doyuma ulaşırken bastırmaya çalıştığı iş çekmelerden eser kalmamıştı. Her şey bitmişti. Fanny'yi kaybetmişti. Bu ilişki gerçekten yaşanmış mıydı hatta? Fanny ona yalan söylemekle hatıralarını çalmıştı. Gerçeğin Ben'in yaşamış olduğuyla alakası yoktu. Bunun üzerine kararını verdi. Çünkü böyle olması gerekiyordu. Fanny ona ihanet etmişti. Hızlı bir hareketle kazağını çıkarınca tişörtü göründü. Çek tetiği dedi tükürürcesine. Kibirle. Kalbim tam burada ama sende kalp olmasa da başkasının kalbiyle oynayabildiğine göre yerini zaten biliyor olmalısın. Ben bir adım daha atacak olursan alnının ortasına bir kurşun sıkacağım. Ona göre. Ya demek bana ben diyorsun şimdi. Ellerini tişörtünün altında kaydırarak kalçalarına koydu. Ölüme meydan okuyan kendinden emin bir hali vardı. Grom bu boşluktan yararlanarak Stefan'ın üzerine atıldı. Fanny destekçisinin tepkilerini kestirme konusunda bir an boş bulundu. Benim bütün istediği de buydu. Tabancasının kablası pantolonuyla tini arasını sıkıştırmış olduğu mendilden taşmaktaydı. Silahı tutup çıkardı ve güvenlik mekanizmasını açtı. Fanny'nin bakışları tekrar Ben'e yöneldi. Tabancasının yönü şaşmıştı. Hemen düzeltti ve ardından 3 patlama sesi duyuldu. Ben olabildiğince hızlı ve güçlü biçimde tetiğe basmıştı. 3 mermi yuvasından fırladı. Biri genç kadının omzuna saplanırken onun tabancasından çıkan mermi benim 20 santim kadar ötesinden geçti. Bir diğer atış Stefan'la Grom'u birbirinden uzaklaştırdı. Grom karnını tutarak geri gidiyordu. Ölümcül bir yara almıştı. Peter kapıya doğru atılmıştı. Ben geri çekilmelerini güvenceye almak için iki el daha ateş etti. İçeriye girince duvara dayandılar. Barretta çıkışa doğrultulmuş durumdaydı. Jack'la Garland'ı kurtarmamız lazım diye bağırdı hala şokta olan Peter. Barut kokusu ve adrenalin yüzünden sarhoş gibi olan ben soluk soluğaydı. Hiç yara almamıştı. Fanny ona zarar verememişti. Bir mucizeydi bu. Garland haykırdı. Tok bir itiraz çığlığı bir el ateşle susturuldu. Ardından iki mermi daha atıldı. Benle Peter konuşmaya gerek duymadılar. Devlet görevlisiyle astronomun öldürülmüş olduğunu biliyorlardı. Grom mağlup olmuştu. Geriye bir tek onlar kalmışlardı. Ben Peter'ı koridorun dibine doğru itti. Burada durmamalıyız. Bizi kıskaca alacaklar. Stefan'ın askerleri hala bu duvarların arasında. Yolu açmak için Peter'ın önüne geçti. Kolu ileriye uzanmış, işaret parmağı ise ölüm saçmaya hazır vaziyette kasılmıştı. Bir güvenlik bölmesini aşıp birçok dönemeci geride bıraktılar. Yemekhaneye yaklaştıkları sırada Louis, DGSE'nin teknisyenlerinden biri kalçasında makinalı bir tabancayla birdenbire karşılarına çıktı. Koşuyordu ve yavaşlayıp nişan almak için kıymetli bir saniyeyi harcadı. Bense hiç beklemeden altın mermiyi ileriye doğru boşalttı. 9 milimetrelik Loi'nin kulağını kopardı. Çevresinde ıslık çaldı ve nihayet yanağını delip geçerken pencerelere kızıl ışıklar yansıdı. Mücadele hırsı içindeki ben inleyerek kıvranan vücudun üstünden atladı. Peter, can çekişen adamı görmezden gelme konusunda o kadar güçlü değildi. Akan kanlardan gözünü alamayarak adamın çevresinden dolandı. Makineli tabanca diye bağırdı ben. Makineli tabancasını al. Peter, gerginliğini üzerinden atmak, iğrenme ve dehşet duygusunu bertaraf etmek için bağırdı. Titremekte olan ellerin arasından tabancayı çekip alarak benim peşine düştü. Anahtarım yok. Fanny bu sabah araklamış olmalı dedi ben. Seninki yanında mı? Ne yapmak istiyorsun? Laboratuvarlara gizlenecek olursak bizi tavşan gibi avlarlar. Doğru. Gemiyi terk ediyoruz. En aşağıda bir kapı var. Çıkmak için onu kullanalım. Peter pantolonunun cebinden anahtarı çıkardı ama ona ihtiyaçları kalmamıştı. Ofislere açılan kapı sonuna kadar açıktı. Zincir yerde duruyordu. Koridoru geçtiler. Merdivenin başına henüz ulaşmamışlardı ki arkalarında ayak sesleri yankılandı. Peter'la ben geriye döndüklerinde Stefan ve adamlarından birini gördüler. Barretta ve makinalı tabanca laboratuvarları sağır edici seslerle doldurdu. Alçı parçaları etrafa beyaz tozlar saçarak dört bir yana uçtu. DGSE'nin iki adamı geri çekilmek zorunda kaldılar. Arşiv odalarının önünden geçerken ben bir ateşleme fitilinin yerleştirilmiş olduğu C4 kalıbını işaret ettim. Her şeyi havaya uçuracaklar. Ben patlayıcının önünde diz çökerek onu eline aldığında Peter kendisine engel olmak istedi. Neyin peşindesin sen? Güven bana dedi ateşleme fitilini çıkarırken. Kuşkusuz her taraf vardır bunlardan. Hepsini etkisiz hale getirmek mümkün değil. Ben dikdörtgen biçimindeki esnek parçayı kazağının içine soktu ve cephanelik olarak kullanılan küçük odaya daldı. Oda boştu. Silahları Stefan ve adamlarına dağıtmak için bu sabah Fanny boşaltmış burayı. Dedi durumu kavrayarak fazla mermim kalmadı. Peter elinde tuttuğu makineli tabancayı gösterdi ona. Kapı daha önemli. Ben depo olarak kullanılan son odaya götürdü Peter'ı. Yakından ateş ederek kilidi kırdılar. Kendilerini dağın yamacında karla kaplı bir bayırın tepesinde buldular. Üstlerinde ne palto ne de ayaklarında uygun ayakkabılar vardı. 800 metreden fazla bir eğim uzanıyordu önlerinde. Bölüm 57. Hangarın sacdan çatısı göz açıp kapayıncaya kadar yırtıldı. Aşırı güçlü bir parıltı ağaçsız alanı kaplarken çevreye bir ateş dalgası yayıldı. Kudurgan alevler sarmallar halinde yükseliyor, tütmekte olan yüzeyde kaynayan süt gibi dans ediyorlardı. 5 saniye içinde kaos kötü hava şartlarını bastırdı. Emma, Matilda Oliver'ı ileriye ıslak otların arasına itecek zamanı ancak bulmuştu ki şok dalgası onları yalayıp kulaklarında bir şamar etkisi yaptı. Erimiş çelik parçacıklarından oluşan bir bulut geçti üstlerinden. Daha iri ve iyice kızgın başka parçalar büzülmüş vücutlarının etrafına yağdı. Isı bir anda yükselerek saçlarını yakıp derilerini kuruttu. Ardından bir bungalov havaya uçtu ve parçalanan çatının keskin tabakaları ağaç dallarını kırdı. Emma dirseklerinden destek alarak doğruldu. Yakındaki barakalarda aynı kaderi paylaşıp onları delik deşik etmeden buradan uzaklaşmaları gerekiyordu. Güçlü bir baş dönmesi duyularını alt üst etti. Acıyla uzun bir inildi koyverdi. Burnundan kan sızıyordu. Bir başka prefabrik yapı şiddetli bir patlama sesi eşliğinde havaya uçtu. Doğrulmalıyım. Çocukları buradan götürmeliyim. Bir an önce, bir an önce. Emma gerçeklikle bağını korumak için tırnaklarını avucuna geçirdi. Dizlerinin altına alarak kolları üzerinde yükseldi. Fırtınanın fır döndürdüğü bir ateş böceği sürüsünü andıran kızgın parçacıklar yağmur halinde inerken ayağa kalktı. Oliver'ın da burnu kanıyordu. Buna rağmen bacaklarının üzerinde durabilmeyi başardı. Ama Matilde kıpırdamadan yerde yatıyordu. Baldırında ve sırtının ortasında görülen iki kızıl hali giysilerini lekelemekteydi. Bilinci yerinde değildi. Emma kızın nabzını kontrol ederek nefes aldığından emin oldu. Parçalardan bazıları vücuduna isabet etmiş. Yardım et bana Oliver diye bağırdı. Bir yandan da bayılmamak için mücadele ediyordu. Küçük oğlan da pek iyi durumda değildi. Kız kardeşinin kolundan yakalamaya çalıştı ama aynı anda dengesini kaybetti. Elektrik dağıtım kulübesi de çok geçmeden havaya uçtu. Emma tüfeğini koltuk değneği gibi kullanarak Matilde'yi kaldırıp göğsüne bastırdı. Etrafındaki her şey dönmeye başlamıştı ama Emma son gücüyle direnmeye devam etti. Yürüyebilecek misin diye sordu Oliver'a, bürüdüğü bastırmaya çalışarak. Oliver başını salladı ve patikaya doğru ilerlediler. Bungalovlar birbiri ardınca havaya uçuyor, etrafa lav topları saçıyorlardı. Emma iri bir kayayı siper alarak rıhtıma doğru tehlikeli inişe başladı. Ayaklarının altındaki taşlar kayıyor, sağanak yağmur tehlikeleri gizliyordu. Üstelik şok dalgası yüzünden yön duygularını kaybetmişlerdi. Aşağıda okyanusun dalgaları kumsala çarpmaktaydı. Görünürde hiçbir tekne yoktu. Hatta çocukları kaçıran iki adamın geldikleri kayık bile görünmüyordu. Daha uzaktaki koylardan birinde gizlenmiş olmalıydı. Emma zar zor ayakta duruyordu. Oliver'a yardımcı olması imkansızdı. Çok dikkatli ol diye hatırlattı ona. Oğlan riske girmemek için emekleyerek ilerlemeye başladı. Emma hangara doğru son bir göz attı. İnsan karaltıları gecenin içinde ilerlemekteydiler. Ormandan geliyor ve aynı noktaya doğru yürüyorlardı. Rıhtıma gidiyorlardı. Geri dönmek için çok geçti. Yalıyar boyunca patikadan inmek gerekiyordu. Yeni bir patlama iki adamın hakkından geldi. Bir tanesi bir meşale gibi tutuşarak alevler içinde koşturdu ve en sonunda kömürleşmiş halde yığılıp kaldı. Emma Oliver'a yetişti. Çok geçmeden onun yavaş temposuna ayak uydurmakta güçlük çeker oldu. Fırtına ve tahrip seslerini bastıran ilk haykırışlar duyuldu. Çığlıklar giderek yaklaşmaktaydı. Matilde kıpırdandı. Duyduğu acı uzun, tiz bir inilti koyvermesine yol açtı. Bilinçlilik ve baygınlık arasında gidip geliyordu. Peşlerindeki bağırıp çağıran adamlar gittikçe yaklaşmaktaydılar. En öndekiler inişe geçmişlerdi bile. Oliver rıhtıma ve yandaki küçük kulübeye ulaştığında Emma katillerin hızlandığını ve aralarında 30 metreden az bir mesafe kaldığını gördü. Gir oraya diye bağırdı Oliver'a. Oğlan denileni yaptı ve aynı anda kulübeden çıkmakta olan adamla çarpıştı. Emma silahına sarılacak zaman bulamadı. Sendeledi ve sırt üstü yere düştü. Bir el doğrulmasına yardım etmek üzere ona doğru uzandı. Emma yağmur damlalarının arasında Mongovis'i tanıdı. Emma Matilde'yi ona teslim etti. Taşları döven adımlar ona tehlikeyi hatırlattı. Kaybedecek bir saniyeleri bile yoktu. Kabza çengelini dirsek çukurunun yukarısına yaslayarak tüfeği ateşledi. Hiçbir şart gibi içermeyen çelik ve barutun lisanı başlamıştı. Sadece ölümcül emir kipi söz konusuydu. Beş adam son hızla onlara doğru gelmekteydi. Kimisi çıplak, kimisi silahlıydı. Ama canilere özgü şu delilik ifadesi hepsinin yüzüne kazınmıştı. Hapishanelerde psikopat olarak düşünülen kim varsa şeytani, ahlaksız bir klan oluşturmak üzere bir araya gelmişti. Hasta beyinleri tam bir denetim yokluğu içinde tutarsız davranışlar, hızlı sıçrayışlar ya da çılgın koşular sergilemelerine yol açıyordu. Emma adadaki ikinci gecesinde eve indirilen darbeleri hatırladı. Bunu yapanın bir hayvan olduğunu düşünmüştü ama artık onların deliliğini fark ettiği için bu çılgınlığı daha iyi anlayabiliyordu. Ölüme duydukları susuzluğu gidermek uğruna gerekirse ellerini kırabilirlerdi. Haykırışları sırtlanların sırıtırken çıkardıkları seslere benziyordu. Ellerinde kesici aletler vardı. İşlerinden biri muhtemelen ganimet olarak ele geçirdiği uzun bir sığır boynuzunu ileriye doğru uzatmaktaydı. Emma'nın tüfeği gövdeleri buduyor, koparıyor, delip geçiyordu. O sırada Jean-Louis'nin peşine düşmüş olan adamı tanıdı ve birdenbire durumu kavradı. Adamın elinde aslında lobut gibi salladığı, koparılmış, katılaşmış iki insan kolu vardı. Katilin dizi parçalandı ve darbenin şiddetiyle sonsuz bir düşüşe geçti. Nihayet devasa bir dalga onu yutup siyah okyanus sularının derinliklerine çekti. Beş katil yere serilmişti. Emma pompalı tüfeği tekrar ateşledi ve son mermide yuvasından fırlayıverdi. İki adam patikada yalı yarın ortasında bekliyordu. Katliamı seyretmekteydiler. Emma bu adamların diğerlerine benzemediğini fark etti. Bunlar en çılgın itkilerini açığa çıkarmaları için arkadaşlarına teşvik eden elebaşları olmalıydı. Diğerlerini etkilemek için karizmalarını, kötücüllüklerini kullanmışlardı. Çünkü şefsiz klan olmazdı. Emma sırt tarafındaki Glock'u almak istedi ama bulamadı. Kaçarken düşürmüş olmalıydı. Jean-Louis diye haykırdı. Silahınız var mı? Adam Matilde yatırmış, Oliver'ı güvenli bir yere yerleştirmişti. Hayır, Emma yaklaştı. Hiç mermim kalmadı. Bunun farkına vardıkları anda üzerimize çullanacaklardır, dedi alçak sesle. Mongovitz, yalı yarın tepesindeki iki adamı inceledi. Adamlar da hiç kıpırdamadan onları inceliyorlardı. Aniden geri döndüler. Gidiyorlar, dedi hayretle Emma. Bu sizi aldatmasın. Daha iyi koşullarda geri döneceklerdir. Onları biraz önce ormanda iş başındayken gördüm. İzimi sürerlerken diğer adamları yönetiyorlardı. Gerçek birer avcı bunlar. Ama hayatta kalmayı başardınız, öyle değil mi? Bitkiler beni çok iyi gizledi. Şimdi ise bizi nerede bulacaklarını biliyorlar. Saat kaç? 13 çeyrek geçiyor. Emma yılgın bir halde bir an için gözlerini kapadı. Tim'in gelmesine en az 2 saat var daha, dedi. Mongovitz küçük kulübeye geri dönerken, gelebilirse tabii, deyiverdi. Bölüm 58. Ben kara ayağını bastığında 50 santim kadar gömüldü. Attığı adımlar geniş, hızlı ama çok yorucuydu. Peter böğründe makineli tabancayla onu takip etti. Ufuk çizgisi olduğu gibi pembeye boyanmıştı. Güneş ise dağın öbür tarafında bir yerlerde doğmaktaydı. Doruklar geceden sıyrılır gibiydi. Dağ tepeleri bu kızılımtırak katmanın altında sivrilmekteydi. Peter yamacı incelemek için eğildi. Sarp bir yamaçtı bu. Keskin çıkıntılar karı delip geçmekteydi. Ardından sonu gelmez bir ölümün vadi gibi daracık, baş döndürücü bir geçit geliyordu. Aniden kendisini boşluğa çekilir gibi hissetti ve hemen korunaklı tarafa doğru atıldı. Ben teleferik yönünde duvarlar boyunca yürüyerek kuzeye doğru ilerliyordu. Ne yapıyorsun? Buradan gidersek tekrar onların yanına döneriz. Şuraya bak, istasyonun altında daha kolay yürüyebileceğimiz bir yol var. Oradan inebiliriz. Ben, adamlar silahlı, planları yattı. Fregant'ı ve diğerlerini öldürdüklerine göre artık kabini düşürmeleri gerekmiyor. Bizden önce Lamongi'ye ulaşmak için teleferiği kullanacaklardır. Bizim de henüz içeride olduğumuzu umarak cesetlerle birlikte rasathaneye havaya uçuracak, sağ kalma ihtimalimizi de hesaba katarak bizi köyde bekleyeceklerdir. Oysa kabin hala yerinde duruyordu. Fanny'yi teleferikle indiremezler diye akıl etti Peter. Omzuna bir kurşun yedi. Aşağısı kalabalık olacaktır. Dikkat çekmeyi hiç istemezler. Gözünü aç. Çok uzakta olmamalılar. Peter silahını kavradı ve işleyişini anlamak için ilk defa zaman harcadı. Stefan'a ateş ettiğinde sadece tetiğe basmış, mermi yuvasından fırlamıştı. Silahın kabzasındaki batarya yuvasının yerini sapladı ve kabzayı sağlamca tuttuğundan emin oldu. Onu tekrar kullanması gerektiğinde nişan almayı becermesi hayatı olabilirdi belki de. Yolun nereden geçtiğini bilebilseydim onların yerini saptayabilirdik. Ben iki iri kaya kütlesinin arasında ilerleyerek önceden saptadığı dar geçitin tepesine vardım. Sadece kayakları olan bir şampiyon bu tehlikeyi göze alabilir diye düşündü Peter. Oysa ayakkabılarla ve kramponlar olmadan kenarlara tutunarak aşağı inmeye başlayan kayınbiraderini takip ettim. Bir felaket yaşamamak için en ufak hareket bile dikkat gerektiriyordu. Bir silah sesi vadide yankılanırken Peter'ın yüzünün çok yakınında bir kalker parçası koparak fırladı. Teleferik istasyonunun diğer yanındaki nişancıyı gördü. Stefan onun peşinde koluna eşarp sarılmış vaziyetteki Fanny ve iki adam karların üstünde 50 metreden yakın bir mesafedeydiler. Stefan tekrar ateş etti. Peter başını eğerek adımlarını hızlandırdı. Karşılık vermeyi düşünmemişti bile. Makineyle tabancasını yukarıya doğru kaldırdı ve tetiğe bastı. Etrafı yoğun ateş çayırtısı kaplamıştı. Peter silahının denetimini tekrar kaybettiği için duvarlarda birkaç mermi izi belirmişti. Kar kaygandı. Her adımda yüzlerce tanecik kopuyor, yamaçtan yuvarlanarak gözden kayboluyordu. Sığınabilecekleri hiçbir yer yoktu. Stefan'ın tek yapması gereken nişan almaktı. Böylece sorundan kurtulmuş olurdu. Boynuna ya da doğrudan beynine bir merminin saplanması an meselesiydi. Acı duyar mıyım diye düşündü Peter. Kesin değildi. Anında ölecek olursa o zaman ben arkasına dönüp gözlerini onunkilere diktim. Seçeneğimiz yok, dedi. İçindeki korku giderek büyümekteydi. Peter anlamıyordu. Anlamak istemiyordu. Hayır, dedi, bu intihar olur. Burada kalırsak zaten öldük demektir. Peter başını iki yana salladı. Gücünün ötesindeydi bu. Ben onun durumunu sezdi. Eniştesinin elini yakaladığı gibi onu ileriye, boşluğa doğru kuvvetlice çekti ve karların içine düştüler.